Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratıcı Siteleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de yakışıklı kardeşlerimizle birlikte inşallah Gökalp, Bülent ve Oktar'la birlikte inşallah yayınımıza başladık. Allah'a şükürler olsun. Yine Allah'ı en güzel biçimde anacağız inşallah. Her Müslüman üzerine düşen vazife olduğu gibi. Çok çok önemli ve çok çok hızlı bir zamanda yaşıyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor ve çok büyük harikalar oluyor. Gözlemleyebilen, gözlemlemesini bilen ve gözlemlemek isteyen aslında her Müslümanın gözlemleyeceği şekilde oluyor inşallah.
İnşallah.
Allah ona göre yaratıyor kaderi zaten.
İnşallah.
Ve çok büyük bir hakikate doğru, İslamiyet'in hakimiyetine doğru hızla ilerliyoruz. İnşallah. Allah sebep olarak İslamiyet'in hakim olmadığı, yani şu an hakim olmasının sebebi olarak Darwinizm ve materyalizm taununun dünyanın tamamına hakim olduğunu ve Deccaliyet'in hakim olduğunu bize gösterdi. Sebep bu.
Evet.
Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkıyor, durumu teşhis ediyor ve tedavi uygulamaya başlıyor. Hadislerde bunun 1979'un sonlarında, Hicri 1400'de inşallah olduğunu söylüyor hadislerde. Hadislerden öyle anlıyoruz. Ve o tarihten bu zamana kadar, yani 1980'den 2012-2013'e girdik, 32-33 yıldır yaklaşık inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çalışmalarıyla, özellikle Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi, Darwinizmin yıkıldığını görüyoruz. Evet. Maddi ve tabiyyun taunu diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani tabiat ve maddiyattan kaynaklanan, tabiat Darwinizm işte, kaynaklanan bu taun, yani insanları saptıran, Allah'a inanmaktan uzaklaştıran bu konu dünyanın tamamını kaplamıştı. Şimdi onun yıkıldığını görüyoruz.
Evet.
Allah bilime vesile ediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da bilimi kullanarak iman hakikatleriyle dünyanın her yerine anlatım yaptığını inşallah bu çağda gözlemleyebiliyoruz. Çünkü bilim her yönden Darwinizmi ortadan kaldırıyor inşallah. Şimdi senin hani söyleyeceğin bir şey yoksa.
Burada çok önemli bir şey var. 150 senelik büyük bir deccaliyet sistemini kimse yıkamamıştı. Ta ki hocamız ortaya çıkıp da değil mi? Bütün delillerini ortaya koyana kadar. Yıkıldı diyen insanlar bile yani diyor sorduğumuzda Müslümanlara Darwinizm ne ki yani bazı hocalar bazen gösteriyoruz ya. Zaten Darwinizm ne ki diyor evrim teorisinde ki zaten bu çok önceden yıkıldı dediği şeyin ne kadar kuvvetli bir şekilde hala değil mi basın yoluyla işte okullarda, üniversitelerde profesörler ve birçok akil adam dediğimiz insanların bunu savunduğunu gördük. Ve görüyoruz şu anda. Hala daha onun peşini bırakmıyorlar. Ama deliller o kadar güçlü ki artık kimse çıkıp net bir şekilde Darwinizm vardır işte bakın şunlar delilleridir diye arka arkaya karşımıza çıkıp sayamıyor. Hiçbiri bizim konferanslarımıza gelemiyor. Bizim gittiğimiz konferanslarda bizi içeri almıyorlar. Yani artık o korkudan dolayı. Mesela bunların en başındaki kim var? Richard Dawkins değil mi? Kaç kere hocamız onu çağırmasına rağmen hiçbir canlı yayına katılmadı. Hiçbir konferansımıza gelip konuşmadı. Bizim programımıza da gelmedi. Bu da neyi gösteriyor? Ellerinde hiçbir delil olmadığını ve bu Darwinizmin tamamen çöktüğünü gösteriyor inşallah.
Evet, inşallah. Şimdi güncel bir yani bu yıl 2012'de geçtiğimiz yılda daha doğrusu çıkmış bir haber vardı. Ben o haberle başlamak istiyorum. PNAS isimli bir bilim yayını var. Bu internette ve bunu izlerlerse kardeşlerimiz görebilirler. Bir dergi bu. Ulusal Bilimler Akademisi'nin bir dergisi. Orada çıkan habere göre şöyle diyor. Tek hücrelilerin çok hücrelere evrim geçirdiği. Çok hücrelerin atası olarak, yani onun kökeni olarak tek hücreli canlıların bir araya gelip oluşturduğu birleşik hayatın zamanla çok hücreliye dönüştüğü iddiası yer alıyor. Buna da maya hücreleriyle yapılmış olan Saccharomyces cerevisiae'dir en belirgin maya. Hamurlarda, hamburgerlerinde kullanırlar. Kabartma tozu hani bu atar içerisinde. Evet o maya denilen şey budur aslında canlı. Tek hücreli bir canlıdır. Onunla ilgili yapılan deneylerde özellikle böyle kümülatif halde tek bir popülasyon halinde bir arada yaşayan grupların daha çok hayatta kaldığı ve zamanla ilerleyen nesillerde bu birleşik olan hayatın daha da kompleks bir hale gelerek günümüz çok hücreli canlılarını oluşturduğu gibi bir iddiada bulunuyorlar. Fakat derginin zaten makalesinin birçok yerinde de geçtiği gibi mesela diyor ki tek hücreli canlılar çok hücrelere evrimleşti ama diyor bu bir varsayım. Henüz hiç kimse bu geçişin nasıl olduğunu bilmiyor diyor. Bilmiyor manası şu bir delil yok. Bir delil yokun manası şu böyle bir geçiş olmadı.
Evet.
Yani bu tamamen bir hayal. Ya senaryo, filmin senaryosunu yazmak gibi. Sanki çok hücrelinin kaynağı, atası tek hücreli canlılarmış gibi. Böyle bir film yapacağım diyor adam. Ona göre senaryo yazıyor fakat oyuncular oynayamıyor. Çünkü elverişli bir şey değil. Yapılabilir bir film değil. Yani benzetme olsun diye söylüyorum tabii ki. Allah bunu böyle yaratmış olsa bunun delilini de biz görürdük. Neden canlılıkla alakalı her şeyin biz delilini DNA'da, hücre içinde, yaşam çevrimlerinde, tek hücreli de çok hücre ve birçok farklı canlıların yaşadığı hayat stillerinde sahip oldukları DNA'nın ürettiği birçok farklı proteinde biz bunu görüyorsak, yani onların birçok mekanizmalarını görüyorsak, o zaman evrim olsaydı evrimin de mekanizmalarını görürdük. Şimdi tek hücreli canlıların bir arada popülasyon halinde yaşaması onların zaten genetiğinde var. Tek hücreli canlılar birçok işlevi yerine getirebilirler. Bir arada yaşayama kabiliyetleri de yine DNA'ların onlara vermiş olduğu bir kabiliyettir. Çünkü başka olan hücreyi onlar mesela fark edebiliyorlar. Dışarıya kendi zehir partikülleri, vesikülleri salgılıyor. Fakat o vesiküller kendi cinsinden olanlara değil, farklı olanlara mesela etki edip onları ortadan kaldırıyor. Gibi birçok mekanizma var. Bu tek hücrelerin kendi hayatıyla alakalı ve birlikte yaşamaya zaten uygun bir yapıları var.
Evet.
Ama bu demek değil ki çok hücreli canlılarla çok benzerler. Halbuki çok farklı. Mesela insana ele alalım. İnsanda 220 farklı tipte hücre var. Aynı DNA'yı kullanıyor ama bambaşka. Mesela sinir hücresi oluyor bir tanesi. Tamamen elektrik iletimini en hızlı şekilde yapacak olan karbonhidrat, yağ ve protein oranına sahip. Kas hücresi var mesela. O da gücü çok fazla sağlamak için çok yüksek oranda mesela proteine sahip. Evet. Sinir hücresi öyle değil.
Evet.
Kemik hücresi var, bambaşka. Dişi mesela oluşturan ameoblast hücreleri var. Embriyonik safhada gelişiyorlar. Dünyanın en sağlam maddesi olan mineyi salgılıyor. Yani birbirinden bambaşka bir hayat süren hücrelerin kümülatif olarak bir arada aynı anda bulundukları yapı, çok hücreli yapı bizim dediğimiz. Zamanla bir özellik eklenerek olan bir yapı değil. Yani mesela kemik tek başına bir işlevi sağlayamaz. Ona uygun damarı oluşturan hücreler, damarın içinde kanda oksijeni taşıyan hücreler, bağışıklık sistemine ait hücreler, hepsi bir arada, yani mesela vücudumuzda yaklaşık 85 trilyon tane hücre var. Hepsi bir arada, 220 tane farklı hücre bir arada olduğu anda ancak biz çok hücreli hayatın uyumlu bir şekilde devam ettiğini görüyoruz.
İnşallah.
Aksi halde çok hücreli hayat mümkün olmazdı. Tabii. Bu da zaten demiş, hiçbir delil olmamasına rağmen böyle olduğunu düşünüyoruz diye İnşallah. Yazmışlar. Atıyoruz diyor ayak sayısı.
Tesadüfün, yani böyle bir şeyde tesadüfün nasıl bir amacı olabilir? Tesadüf dediğin şeyin amacı olmaz. Tesadüf kaos değil mi? Hiçbir şey bir şeyi olmadan nasıl bir şeyi bir muhteşem bir kompleksliği bir araya getirebilir? Tek damla su damlası halinde o bilgi onun içinde olmasa, o söylediğin o diş farklı değil mi özelliklere sahip olan o hücreler, birisi boru sistemi oluşturuyor, birisi dişi evet. oluşturuyor, birisi gözü oluşturuyor, birisi içinde dolaşacak kanı oluşturuyor. Bunların hepsinin bir amaca yönelik ileride bir insan ortaya çıkarıp bu insanın yürümesi, koşması, içinde değil mi sistemleriyle birlikte var olmasını gerektirecek bu şartları tesadüf sağlayabilir mi?
Ya bunların yani, çok açık organ, yani. Organ sistemleri çok kompleks organizasyonlar zaten. Yani şimdi tek hücreli canlılar zaten çok kompleks. Bir büyük şehirden daha kompleks bir yapısı var. Yaptığı işlemler hakikaten muazzam. Ama organların olması ve bunların bir amaca yönelik olarak belli görevler meydana getiriyor olması bambaşka bir organizasyonu evet. gerektiriyor.
Evet.
Bütün hücrelerde aynı DNA almasına rağmen organlı ve çok hücreli canlılarda belli genler kapatılıp açılarak organ sistemi oluyor. Ama bu baştan itibaren yani o hücrenin DNA'sında en baştan itibaren hangi organın gerekli olduğunu, hangi fonksiyonları yerine getireceğini, nasıl olması gerektiğini bilen bir aklın varlığı gerekiyor mutlaka. Mesela insanda böbrek var diyelim. Böbrekteki hücrelerin hepsi diğer karaciğerdeki DNA'ya da sahip, genetik bilgiye sahip, beynin de genetik bilgisine sahip. Ama sadece böbreğin genetik bilgisi açılıyor. Nerede açılıyor? Tam olması gereken yerde, yani sırtımızda, omurganın iki yanında bir yeri var onun. O yer nereden belirleniyor? Daha ilk baştaki çoğalma esnasında belirleniyor.
Evet.
Yani ilk 5 güne kadar hücre topağı şeklindedir. Hücreler oluştuğu zaman zigot aşamasında. Hücre topağı şeklindedir. Hiçbir farklılaşma yoktur. 5. gün farklılaşmaya başlar. Oradaki yerine göre, hücrenin topağın içindeki yerine göre bu ileride böbrek olacak diyor ama şöyle bir küre düşünün. Yani kürenin içerisinde böbrek nerede bulunabilir? Kimse bilemez bunu. Ama o hücre onu bilgisine sahip. Ya bu çok acayip bir şey. Yani o hücre birdenbire böbreğe dönüşmeye başlıyor. Şimdi böbrekteki organizasyonu düşündüğümüzde de böbrekte tek tip bir hücre de yok. İşte glomeriller var, nefronlar var. Yani çok değişik yapıda hücreler var orada. Kimi belli maddelere geçirgen, kiminin süzme etkisi var. Kiminin bambaşka süzülen sıvıyı toplama mesela tüpler var. Onların yüzeyini oluşturuyor. o kadar farklı ki birbirlerinden oradaki yapılarda, evet. Ama hepsi birlikte böbreği oluşturuyor.
Evet.
Ama bir bütünlük ve düzenlilik içerisinde bir arada bulundukları için o da yeterli olmuyor. Böbreği belli hücreler mesaneye bağlıyorlar mesela. Değil mi? Ama böbreği aynı zamanda kan damarları da geliyor bağlanmak zorunda. Yani büyük damarlarla kan getirilmek zorunda. Büyük damarlara bağlı. Bu da yetmiyor. Böbrekteki süzmeyi kontrol eden bir hormon var. Bu hormon da ta beyinden salgılanıyor. Yani o kadar iç içe geçmiş sistemler ki böbreğin demek ki süzme işlemi beyin tarafından da kontrol ediliyor. Yani. Neye göre kontrol ediliyor? Beyinde bu sefer o da dolaşımdaki tuz oranına bakıyor, kan basıncına bakıyor. Reseptörler yerleştirilmiş kalbin içerisine, damarların içerisine. Oradan gelen sinyallere göre değerlendirme oluşuyor. Şimdi kalp de bağımsız değil. Hepsi birbirine bağlı. İç içe geçmiş muazzam sistemler tek bir DNA'daki bilgiden kaynaklanıyor bunların tamamı.
Evet.
Bu yani tek bir açıklaması var. Yaratılış olması gerekir. Şu yani an. Hangi organın ne şekilde olması gerektiği, neye gereklilik gereksinim olduğu. Çünkü hepsi birbirini tamamlıyor. Yani tek başına böbrek hiçbir işe yaramaz. Mutlaka kalp de olması gerekiyor. Tamam. Hemoglobin olacak ki oksijen taşınabilsin. Tamam. Hemoglobin olmadan böbreğin varlığını sürdüremiyor. Ama hemoglobinin olması için aynı zamanda bunun böbrekte karaciğerde sentezleyecek hücrelerin de olması gerekiyor. Bir protein bu. Oradaki hücreler de sentezleniyor. İşte kemik iliğindeki hücrelerde kırmızı kan hücrelerinin yapılması gerekiyor. Kemik iliği var. Hı hı. Ama kemik iliğinin çalışması için de yine kanda bütün bu elektrolitlerin vesaire çok iyi olması lazım. Bunu da böbrekler meydana getiriyor. Ya bu çok acayip bir sistem. Ya hiçbir şekilde bir faktörü çekip alamıyorsunuz. Dışarıdan bir müdahalede bulunamıyorsunuz. Böyle blok muazzam kompleksite, kavrama sınırının ötesinde komplekslikte yaratılmış.
Yazılım yani, bitmiş
tek yani. Tabii, evet. Anında tek yaratılmış. Bir anda olabilir. Yani bir eksikliği olamaz. Yani evet. Böbreğin oluşması hemoglobinin varlığını bekleyemez.
Tabii.
Hemoglobinin evet. Varlığı da böbreği bekleyemez.
Evet.
Böbreğin varlığı maşallah. Da salgılanan işte vazopresin hormonunu bekleyemez beyindeki. Yani hepsinin aynı anda var olması
bir
gerekiyor.
Bir de bu söylediğin çok mucizevi bir sistem. Yani bekleyemez diyoruz ya, evrimcilerin iddiası ne? Evrimcilerin iddiası bunlardan çok uzun sürede olduğunu
hep
ve birbirini bekledi. Bekleme üzerine kurulu.
Ayrıca
bizim mesela şu andaki yaşamımız hiçbiri birbirini beklemez. Yani saniye bekleyemez. Yani o evet. O kadar hasta daha... yani ya kıpırdayamazsın ya ölürsün ya kan geldi kalbin durur. Yani yok, hepsi birbirine. Mesela yani Richard Dawkins ne diyor? Ceninin gelişiminde de diyor genler o kadar birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler hali denetleniyor ki diyor. Buna değinmememiz daha doğru olacak diyor. Yani denetleyenin varlığını orada kabul ediyor söylediği şeyde. İnşallah. Ama değinmek istemiyor çünkü Allah'ın varlığını kabul etmiş olacak, söylemiş olacak ağzıyla.
Evet. En azından yanlış bir şey de söylemiyor. Değinmememiz
evet.
Daha doğru olacak.
Evet.
Yani bir ama doğru bir şey. Efendilik yapıyor yani orada aslında.
Bir açıdan değinirse çünkü yaratılış ortaya
tabii.
Çıkacak. Çok aşikar bir şekilde onun için değinmek
istemiyorum. Tabii. Yani biliyor herkes yaratılışı. O da vicdanen bilmez olur mu? Zaten onun için diyor ben darbest bir dünyada yaşamak istemiyorum. Veya uzaylıların getirdiği demesi de aynı anlamda.
Tabii, aynı anlamda. Mesela diyoruz virüslerden bahsedin. O zaman yani onların iddiasına göre o virüslerin bir araya gelip bir kapalı bir sistem oluşturması gerekir. Hepsi bir arada yaşıyor. Değil mi? Yani insan nasıl o hücreler birbirinin benzeri hücreler insanı oluşturuyor. İşte başka hayvanın hücreleri. Oradaki diğer o tek hücreli canlıların bir araya getirip gene bir amaç uğruna bir şey yapması lazım. Ama hep tek kalmışlar. Hep yalnız bir şekilde devam ediyorlar. Yani evrim teorisi neresine bakarsak bakalım. Hangi canlıya baktığımızda Allah öyle bir sistem yaratmış ki evrimcilerin ağzını açacak ve konuşacak hiçbir delilleri, hiçbir şeyleri
evet,
olmuyor.
Gerçekten yok. Canlılık son derece kompleks. Anlattığın gibi hocam yani böbrek var olması yetmiyor. Diğer organların da aynı anda var olması gerekiyor. Aynı anda çalışıyor olması lazım. Kompleks bir şekilde çalışıyor olması lazım. Bu evrimcilerin iddiasını tamamen zaten yerle bir eden bir durum. Ve onların iddia ettiği gibi hiçbir şekilde bunlar ilkelden gelişmişe doğru gidiyor olması da mümkün değil. İlkel bir süreç yaşanması mümkün değil. İnsan şu anda nasılsa zaten var olduğu anda da o şekilde var olmuş olması gerekiyor. Allah'ın öyle yaratması olması gerekiyor ki yaşamını sürdürebilsin. Herhangi bir eksiklikte zaten insan, Gökalp de bahsetti, yani birkaç saniyelik bazı organlarda aksama dahi, değil mi? Çalışmasındaki sistemdeki aksama dahi insanın ölmesi, yaşayamaması demek. Yani demek ki biz bunu anlıyoruz, kompleks yapılar. İlk nasıl varsa, şu an nasıl varsa ilk anda da öyle var olmak zorunda inşallah. Evet. Ve bilim adamları tabii bunu sürekli inceliyorlar, sürekli araştırma yapıyorlar. Hocamız da sürekli fosil örnekleri gösteriyor, sergiler kuruluyor. Fosiller de buna çok önemli bir delil. Bu kompleks canlılara baktığımızda günümüzde yaşayan birçok canlının milyonlarca yıl önce yaşamış fosil örneklerini görüyoruz. Bilim adamları da bunları inceliyorlar ve herhangi bir değişiklik olmadığını fosillerde görmüş oluyoruz. Bu da evrimi tamamen zaten çürüten bir konu. Şimdi Science dergisinde yayınlanan bir makalede yine bilim adamları Çin'in güneybatısında bir fosil örneği buluyorlar. Artropod fosili, eklem bacaklı fosili. Ve 520 milyon yıl yaşında bu fosil, eklem bacaklı fosili. Muhteşem, bunu araştırıyorlar ve şu anki günümüzde yaşayan eklem bacaklılardan beyin yapısının hiçbir şekilde farklı olmadığı, tamamen aynı şekilde, aynı sistemle, aynı komplekslikle çalıştığını görüyorlar. Bakın ekranda da makaleyi görüyoruz zaten. Hatta biraz da büyütelim fosili. Bakın maşallah. 520 milyon yıl önce o Kambriyan döneminde yaşamış olan bir artropod, eklem bacaklı. Üç parçalı merkezi sinir sistemini muhafaza etmiş bu canlı. Hiçbir şekilde farkı yok elhamdülillah. Bakın bu konuda Arizona Üniversitesi'nden neuroscientist Nicholas Strasfeld şöyle diyor. Bu bulgu çok etkileyici ve heyecan vericiydi. Şimdi fosil üzerinde araştırma yapıyorlar ve bunun çok etkileyici, heyecan verici olduğunu söylüyor bilim adamı. Modern eklem bacaklıların beyinlerinde gördüğümüz çalışma sistemi çok çok eskilerde zaten var. Tamam. Açıklaması bu. Yani tabii. 520 milyon yıl önce yaşamış bir canlının fosilini inceliyorlar. Aynı üç parçalı bir sinir merkezi sistemi var. Ona sahip, beyin yapısına sahip. Aynı şekilde çalışıyor. Yine Almanya'da Greifswald Üniversitesi'nden Stefan Harsch şöyle diyor. Şu anki düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerek. Hatta bulunmuş olan bu canlıların beyin yapıları çok daha kompleks olabilir diyor.
Evet, maşallah.
Demek aferin. Ki bakın yani günümüzde
yani gözden geçirdik. Daha bizim olmadığını anladık.
Hayır, doğrusu
cümleyi
bu.
Cümleyi bitirmesi lazım. Aynen. Cümleyi yarım bırakmış orada.
Zaten bunu bitiriyorlar, söylüyorlar. Mesela Neville George diyor ki bakın profesör bu. Paleontolog Glasgow Üniversitesi'nden. Fosil kayıtlarının evrimsel zayıflığını ortadan kaldıracak bir açıklama yapmak artık mümkün değildir diyor. Çünkü elimizdeki fosil kayıtları son derece zengindir ve yeni keşiflerle yeni türlerin bulunması imkansız gözükmektedir. Her türlü keşfe rağmen fosil kayıtları hala boşluklardan oluşmaya devam etmektedir. Zaten adamlar bunu incelediği dediğim gibi.
Aferin. Neden? Çünkü aniden çıktığını, ataların olmadığını, kademe kademe değişim olmadığını, yani yaratıldığını açık bir şekilde bilimin gösterdiğini söylüyorlar.
Ama her yerde doğru söylemesi lazım. Hani karakolda şöyle, doğru söyler, mahkemede şaşar olmayacak.
Hayır, bunu da söyleyemeyenler var. Hani böyle lafı nasıl çeviririm diye düşünüp bir türlü türlerin aniden çıktığını hani nasıl orada söyleyemem diye söylemeye çalışanlar var. Bunlardan birisi de Ergi Deniz Özsoy. Bir 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir evrimle ilgili bir toplantı olmuş. Şimdi orada nasıl canlıların, türlerin ortaya çıktığını, yani aniden var olduğunu söylememek için neler yaptığını şimdi hep beraber izleyelim.
Bana kısaca biraz dans ediyor diyebilir miyim? Görelim.
Yani...
Olabilir, olmayabilir diyor.
Bir dakika,
bu cümleye bir dikkat edelim. Rastlantısal evrim olarak adlandırdığımız genetik sürüklenme ile evrimleşmede yaygınlık. Şimdi genetik sürüklenme dediği bir popülasyondan diğer popülasyona genetik bilginin taşınması. Ama zaten var olan genetik. Burada evrim yok ki. Tabii. Yani böyle bir evrimle alakası
zaten
yok.
Zaten taşınıyor
bu. Kavram, evet.
Yani böyle... Kendisi ama kavram üretiyor
evet.
Yani.
Bunlarla kafa karıştırma. Rastlantısal evrim olarak adlandırdığımız genetik sürüklenme ile evrimleşmede yaygındır. Bakın evrime rastlantı diyor. Tesadüf diyor. Tesadüf evet. Olduğunu bir kere evet. Kabul ediyor. Evet. Genetik sürüklenmenin tesadüfle alakası yok. Evet. Zaten genetik bilgi var.
Var tabii.
Baştan beri. Blok halde var. Zaten onu anlattık. Yani başka türlü de olamıyor. Ya şu evrimi reddediyor yani şu anda
tabii
aslında.
10 dakika konuşuyor. Aynı şeyleri 10 dakika boyunca tekrarlıyor. Sonuç ne diyoruz? Sonuç yok diyor. Rastlantısal
ifadeye şöyle dikkat etmek lazım.
Olumsal bir sağlıklı evrimiz kafasına göre diyecek.
Anlaşılmıyor zaten. Yani o kadar hızlı söylüyor ki.
Devam edelim.
Yani kopuyor sonra hiçbir şey anlaşılmıyor yani.
Bunu kimse
anlamıyor. Çok acayip olduğunu söylüyor.
Evet. İşte ne kadar anlaşılmaz olursa o kadar tabii. Gizleyebileceklerini zannediyorlardı. Mümkün değil. Zaten onun için mesela gelemiyorlar karşımıza. Tabii. Çünkü Habertürk'te ben bağlandım. Telefonla bağlanmıştım. Habertürk'e çıkmışlardı. Yani konuşacak konu bulamadılar. Zaten hı-hı. Cevap veremedi. Orada endosimbiyozu anlatmaya çalıştı. Zannetti ki ben endosimbiyozu böyle lafın arasında sıkıştırınca fark etmeyeceğim. Oradan geçecek gibi böyle. Geçersizliğini anladınca doğru dedi zaten. Benim anlattıklarım evet dedi. Doğru dedi. Ana DNA'da dedi organelin bilgisi var dedi hakikaten. Şimdi ana DNA'da organelin bilgisi olması, bir bakteri bakteriyi yuttu. O mitokondriye kloroplasta dönüştü diye iddia ediyorlar. Neden? Mitokondrinin çift zarı varmış. Bakterilerde de çift zar şey var. Ne alakası var? Mitokondrinin genetik bilgisinin önemli bir kısmı ana DNA'dadır zaten. Proteinlerin önemli bir kısmı oradan yapılır gelir. Mitokondrinin DNA'sının olmasının sebebi bölünmede kolaylık sağlıyor. Organellerin bir anda enerji organellerinin özellikle bir anda bölünüp iki hücreye hemen anında dağıtılması gerekiyor ki hücre hayatta kalabilsin. Enerji üretemez yoksa. Değil mi? Öyle yarı yarıya düştüğü zaman mitokondriler onları tamamlayana kadar hayatta kalamaz zaten hücre. Allah mükemmel bir sistem yaratmış. Bir hücre hiçbir zaman kendisinde olmayan organelin genetik bilgisini bulunduramayacağına göre, değil mi? Ona en baştan beri sahip olması gerekir. Yani şimdi hücrede daha bakteriyi yutmamış onların mantığına göre. Daha o mitokondri de yok. Zaten böyle bir şey hayatta kalamaz da. Mitokondrisi yok hücrenin diyelim. Onun genetik bilgisi önceden bulunacak. Ya ben ileride mitokondriye sahip olacağım. Bakteri yutup mitokondriye dönüşecek. Ben onun proteinini şimdiden hazırlayayım. O böyle mantıksızlık olur mu? Zaten ona doğru dedi. Evet. Ama onlar işte karşılarında kimse olmayınca böyle orada cümleler, devrik cümlelerle.
Zaten ifadelere işte, baktığımızda hocam orada yani evrimleşme süreci yaygındır diyor. Yani böyle ifadeler yaygındır, vardır, olmuştur. İşte bunları anlatıyorum ama çok teknik kaçacak aslında anlamazsınız evet. Yani gibi ifadeler. Siz ama ortaya bir örnek
tabii
yok.
Doğru.
Yani bir tabii. Size bir yani olan yaygın olan şeyi gösteremiyor.
Örnekleri İnşallah. De gösterdiğinde diyor ki bakın burada makalesi var diyor. O makaleyi zaten kendisi yalanlamış olan makaleyi söylüyor. Mesela bilmedikleri mesela bir şey bunları öğretmişler. Bu öğrettikleri şeyi hala doğru zannediyorlar. Bilimin geldiği noktada, son noktada bunların hepsi yalanlandı. Bunların mesela, yanlış olduğu ortaya çıktı. Evet. Ona rağmen onu savunuyor. İlginçliği orada zaten.
Az önce Ergin'in söylediği gibi diyor. Biraz sonra onu anlatacağı gibi diyor. Onun anlattığıyla ilgili anlaşılmaz yorum da yap. Evet. Kendi arkadaşları da yorum yap diyor. Onun söylediği gibi. Çok önemli bak dinleyin diyor. Az önce söylediği gibi olmuştur diyor mesela. Evet. Bir konunun aynısıyla ilgili bir bilgi vermek yok. Bir de mitokondriyle alakalı bir şey eklemek istiyorum. Evet. Ana hücrede nükleüsün içindeki DNA'da öyle genler var ki şimdi mitokondrinin proteinlerini üretiyor bir. İki, mitokondrinin kendi DNA'sından ürettiği proteini denetleyen denetleyici proteinleri de üretiyor hücre. Evet. Ve eğer yanlışsa onu degrade ediyor yani parçalıyor. O kadar girift ve o kadar kompleks bir müthiş bir uyum var. Enerji santrali çünkü olmazsa hücre ölüyor. Hayati bir olay olduğu için Allah mesela önlem olarak bize sebep gösteriyor inşallah.
O endosimbiyozu ortaya atan Dean Margulis iman etti. Hocamızın atlası gitti. Önce. Bir de Roma'daki konferansa gelmişti. Bir sene sonra da 2010 yılında açıklama yaptı Discover dergisine. Yaratılışçılar haklı dedi. Yani Harun Yahya'yı kastediyor tabii. Hocamızı kastediyor. Tabii. Haklı dedi. Bakıyoruz dedi. Bize dedi yıllarca dedi mutasyonlarla evrimleşme olduğu anlatıldı dedi. Mutasyonların evrimleştirici bir yönü yok. Bir bakıyorsunuz dedi hop dedi türler birdenbire eksiksiz ortaya çıkıyorlar dedi. Harun Yahya yani İnşallah. Yaratılışlar Harun Yahya da bir söylüyor İnşallah. Bunu. Haklı dedi. Evet. Kadın iman etti. Kim? Endosimbiyozu anladı. Onun kitabından okuyup Ergin Ersoy'u hala anlatmaya çalışıyor. Zaten şey söylüyor evrimin olmadığını. Dean Margulis kendisi söylüyor.
Peki devam edelim. Dolayısıyla biz aslında biraz hasta olan bir süreci olarak yeni kurularken aslında doğal seçimine hepsinin girdiğinizin görüldüğünü daha çok rastlansal bir evrim kurusunca süreci gelişti ortaya çıkmış bir yanlış
işlemi. Yani dur burada da konuşalım. Yani öyle bakın laflar yani laf karmaşası yapıyor. İşte rastlantısal ama tam rastlantısal da değil. Genetik sürüklenme var. Orada doğal seçilme arasında ara geçiş var falan. Böyle hiçbir anlama gelmeyen bir cümle kuruyor. Hakikaten cümlenin hiçbir anlamı yok.
Evet. Yani 10 dakika böyle konuşuyor 15 dakika.
Ya değildir. Zaten olmadığını kabul ediyorsan müdahale demektir o. Bitti. Bak, evet. Tesadüf olduğunu kabul ediyorsan tesadüfe kimse inanmıyor. Utanıyorlar tesadüf demekten. De. Onu diyemediği için zaten. Yani
geçmiş olsun.
Rastlantı tesadüften farklıdır. Tesadüf rastlantı değildir. Rastlantı tesadüf değildir yani. Yani bunları değil mi? Yani doğru açıkça söyle. Tesadüf diye bir şey yok. İşte kullanmaya da utanıyorsun zaten. Tesadüfe kimse inanmadığını. Eskiden tesadüf çok rahat söylüyorlardı bunlar.
Tabii.
Ama bunun mantığının ne kadar saçma olduğu ortaya konunca Allah razı olsun hocamız
inşallah
saçmaladı yani söyledi anlattı daha doğrusu bütün dünyaya normalde bilen bilim adamları var ama yani açıklayamıyorlar darmistiklatörlük var anlatınca tesadüf diyemiyor rastlantı işte rastlantı tesadüf aynı şey değil Richard Dawkins de bir ara onu demeye kalktı sonra
değişti,
biz anlatınca hemen geri çekildi dedi doğal seleksiyon dedi tesadüfün tam karşıtıdır dedi şimdi bir dakika yani burada şimdi doğal tesadüf seleksiyon tesadüfün tam karşıtı ne demek müdahale
evet
bir müdahale var o zaman. Bu bir yaratılıştır. Tabii. Ama neyin müdahalesi, neyin aklı dediğin tabii. zaman doğa diyorsan o zaman animizm diye bir kültür var. Pagan kültürü. Yani doğada var diyorsun bu güç. Haşa değil mi? Doğayı, tabiatı ilah edilmiş oluyor. Onu diyemedi ama sonra geri çekti onu zaten. Anladı yani böyle devam ettiremeyeceğini. Şimdi onu yapmaya çalışıyor.
Elhamdülillah çok güzel. Anlat öyle bir güç veriyor ki bizler yani inananlara. Mesela bütün bilimsel deliller çünkü Allah her şeyi Allah yarattığı evet. için en önemli bütün delilleri de Müslümanların eline, inananların eline veriyor. Değil mi? İnşallah. Mesela bilimin kanunları ne diyor? Bilimin kanunlarının hepsine tek tek bakıyoruz. Her söyledikleri mesela dün Oktar söylemişti. İşte Politzer çıktı diyor ki işte evren yoktan yaratılmış bir şey değildir. Yaratılmış olsaydı hiçlikten bir şeyin çıkmış olduğunu kabul etmemiz gerekir diyor. Pat arkasından bilimin deliliyle çıkıyor. Big Bang.
Evet,
Edwin Hubble neyi buluyor? İşte evrenin genişlediğini buluyor. O da bizi her şeyin yoktan yaratıldığını tam Kur'an'da söylediği gibi olduğunu söylüyor. Mesela evet. ondan sonra Anthony Flew diyor ki itirafta bulunuyor. O da bir ateist, bilim adamı. Diyor ki işte itiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Gerçekten Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını.
Evet. 2004 yılında evet dedi Allah yaratmıştır evet, dedi zaten.
Kabul etti.
Maşallah.
Elhamdülillah. Mesela evet. bu delilleri görüyor. Mesela ve bunlardan vazgeçiyor. Bu bilim adamlarımızın da yani bunların da artık bu şeyden vazgeçip bu delilleri görüp artık vazgeçmeleri gerekiyor. Mesela diğer kanunları ne? Entropi var. Entropi ne demek? Entropy principle dediğimiz şey bütün bilim adamlarının başta Albert Einstein olmak üzere kesinlikle doğru olarak kabul ettiği bilimin kanunu. Peki evrim teorisi ne diyor buna karşı? Evrim teorisi her şey bozulmaya gider. Entropi ne demek onu söyleyelim önce. Her şey bozulmaya gider diyor. Bir patlama oluyor. O patlamanın ardından normalde her şey bozulmaya gideceği yerde her şey mükemmel bir şu anda içinde oturduğumuz muhteşem bir sistem ve insan diğer hayvanları düşünün. Hepsinin oluştuğu yaşadığı bir ortama geliyor. Değil mi? Entropi. Evet. Ama evrim teorisi ne diyor? Evrim teorisi bozukluktan mükemmele gidiyor diyor. Asla böyle bir süreç, bu kanuna göre asla böyle bir süreç olamaz. Bilim adamlarının evrim teorisi için asla bu şey entropi kanununa göre asla yazılmaya bile başlanamaz dediği bir evet, evrim teorisini yazıyorlar ve insanlara dayatıyorlar.
Evet.
Diğer kanunları ne? Le Chatelier prensibi. Hani evrim teorisinin o şeyleri var ya, iddiaları suda oluştu diyor mesela canlılık. Çıkıyor gene bilimin kanunu ortaya çıkıyor. Ne diyor? Canlılık asla suda oluşamaz. Çünkü su çıkaran reaksiyonlar asla su içinde meydana gelemez. Bunun da cevabı çok açık. Fosil kayıtları dediler. Yıllarca bize sahte fosiller, sahtekarlıklarla dayattıkları ara geçiş formlarının asla olmadığını biraz önce okuduğumuz değil mi? Bütün bilim adamlarının, paleontolog, evrimci bilim adamlarının da kabul ettiği, böyle bir sürecin yaşanmadığı, bütün fosil kayıtlarına ulaştığımız ve bu süreçte asla ilkelden yaşamadı. Gelişmişe göre bir gelişme olmadığını bize gösteriyor. Bunlar da bize neyi gösteriyor? Her şeyi Yüce Rabbimiz Allah'ın yarattığını gösteriyor.
Tabii canım,
ve birçok bilimsel deli burada otursak sabaha kadar sayarız.
Evet.
Değil mi? Elhamdülillah.
Çok daha gelişmiş örneklerini zaten geçmişte görüyoruz. Biraz önceki 520 milyon yıllık değil mi? Örneğe baktığımızda da eklem bacaklıya. Zaten son derece gelişmiş bir beyin yapısı var. Daha önce değil mi? Trilobitlere bakıyoruz. O dönemde yine Kambriyen döneminde. Çok daha gelişmiş değil mi? Göz yapılarına sahip olduğunu görüyoruz. Yani demek yani ilkel bir yaşam süreci yaşanmamış. Var olan o dönemde yaşayan canlılar da son derece gelişmiş kompleks organlara zaten sahipler. Fosiller bize bunu gösteriyor.
Tabii bunun
demek
dışı,
ki evrim süreci yok.
Tabii bunun dışında ayrıca yani sadece bunu yani biz böyle sayıyoruz da yani kısa kısa anlatıyoruz. Normalde mutasyon dediği hani evrimin mekanizmaları zaten yok. Biraz önce Oktar'ın da söyledi. Mesela mutasyon dediğin şey %99 zararlı, %1'i en ihtimalle etkisiz olan bir şey geliştirdi diyor. Bu yani bunun bütün aşamaları sahte.
Onlar etkisiz değil. Yani öyle etkisiz de şeyden hareketle söylüyorlardı onlar. Yani genin içinde değil de dışındaki bölgelerde.
Evet, normalde zararlı.
DNA'nın tamamının genetik bilgiyi kontrol ilgisi özellikleri var. Sadece bilinmiyor daha. Henüz tam olarak açıklanmamış. Çünkü mutlaka bir anlamı var. O genetik bilginin kontrolü, o daha önce anlattığımız hani organ sistemlerinde genetik bilginin açılıp kapanması, hangi protein ne kadar üretilecek, proteinler de belli miktarlarda üretiliyor. Onun da ayrı mekanizmaları var. Bunlar da genetik bilginin dışındaki çevrelerde dağılmış olan kod içinde kod dedikleri bir sistem var böyle. O sadece açıklanamadığı için etkisiz. Mutlaka bir etkisi vardır onun. Tabii mikro düzeye indiğiniz zaman yani şu olmayabilir tabii. Kolu yok, bacağı yok şeklinde değil. Herkes tarafından görülen değil ama çok spesifik olarak baktığınız zaman hangi proteinin yapısını etkiliyor, kontrolünü etkiliyor mutlaka bir etkisi var. Yani zararsız mutasyon da yok yani aslında.
Öyle olmuyor.
Şimdi bir imanakatı anlatalım. Kanguru pençesi bitkisi inşallah.
Batı Avustralya'da yaşayan bir kanguru pençesi bitkisi, polenlerine bir şerit halinde fırça benzeri bir yapıda üretir. Çiçekler, başak benzeri sivri bir uç üzerinde yükselirler ve bitkinin derinliklerinde bulunan nektarı ziyaretçilerine sunmak amacıyla mükemmel bir tasarımla çiçek açarlar. Bal diyen kuş çiçeği, nektarı toplamak amacıyla gagasını çiçeğin derinliklerine soktuğunda, çiçeğin mükemmel tasarımı sayesinde kuşun kafasının arka kısmına polenler bulaşır.
Yani başak.
Ve kuş başka bir çiçeğe konduğunda polenler stigmaya bulaşır ve böylece polenlenme sağlanmış olur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır.
Tabii şimdi yani çiçeğin
maşallah.
Niye öyle bir biçimi olduğu açık.
Tabii.
Değil mi? Kuş oradan maşallah uzandığında o kafasının arkasına yerleştiriyor polenlerini. Diğer çiçeğe gittiğinde onlara götürmüş oluyor. Çok açık yani bu şimdi o çiçeğin neslinin devam etmesi için gerekli olan bir şey. Ama kendi organizmasının dışında gerçekleşiyor bu. Yani bu sadece genetik bilgiyle açıklanacak bir şey değil. Ama tasarım genetik bilgiyle açıklanıyor. O çiçeğin o biçiminde olması. Fakat bunu meydana getiren bir aklın varlığını şart koşuyor. Yani Ergi Denizsoy'un söylediği gibi rastlantı, tesadüf yok, ikisi arasında ara geçiş falan böyle bir şey yok işte. Allah var yani inşallah. Bir şey ya tesadüfen olur ya müdahale vardır. Bilim bize çok net müdahaleyle yaratıldığını kanıtlıyor. Yani hiçbir şekilde tesadüfe de yer olmadığını. Zaten biz Allah'ın varlığını bildikten sonra tabii Allah var. O zaman Allah'ın hayatın bir amacı var ve Allah'ın emri var. Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'a baktığımızda da her şeyin kader üzere yaratıldığını görüyoruz. Yani hiçbir şekilde tesadüf yok. Bana bir gün bir tane Müslüman evrimci Paris'teki toplantıda hem Müslümanım diyor hem evrim savunucu olmadığını anlattım. Zaten beni ezdiniz dedi en sonunda. Yani bir şey ezdiğimiz falan yok ama fikren cevap veremedi. Hakikaten evrim olmadığını kabul etti. Çocuk çok efendi de bir çocuktu. Hemen şey etti söyledi. Yani açıkça itiraf etti. En son ama bana şu soruyu sordu. Ondan sonra kabul etti. Dedi ki peki dedi Allah dedi tesadüfi mekanizmaları kullanarak yaratmış olur. Zaten o zaman Allah yaratmıştı. Tesadüfi mekanizma olmuyor ki o. Allah'ın yarattığı mekanizma tesadüfi mekanizma olur mu? Allah yönlendiriyor mekanizmayı. Yani mutasyonla evrim olsaydı mutlaka genetik bilgi oluşturacak böyle sistemli bir değişiklik meydana gelmesi gerekirdi. O da Allah'ın yaratmasıyla olabilir ancak. Ama Allah öyle bir mekanizma yaratmamış. Mutasyonu bozucu bir mekanizma olarak yaratmış Allah.
Evet.
Allah için ol demesi Allah'ın. Allah ol derse genetik bilgi anında yaratılır DNA'da. Ama öyle bir sistem yaratmamış Allah. Hep kopyalama var, karıştırma var. Mevcut genetik bilgide ilk türün, o türün ilk örneğinden itibaren var olduğunu görüyoruz. Nereden? Fosil kayıtlarından. Bir de fosilleri yaratmış Allah. Fosil de olmayabilirdi.
Evet.
O zaman evrimcilik yani daha zor olurdu. Yani atar tutardı, fosil yok. Şimdi fosil var, 400 milyon tane fosil. Hiçbir şekilde
şey
geçiş yok.
Önemli.
Hep blok. Tek bir anda çıkıyor o canlı türü. O işte çiçek bir anda var oluyor. O kuş bir anda var oluyor. Bakıyoruz işte o eklem bacaklı tek bir anda trilobit şeyde kambriyen döneminde çıkıyor. Mükemmel olarak çıkıyor. Trilobit gözüyle öbürü dolaşımıyla hepsi mükemmel sistemlerle 50 tane film. Bugün var olan filmlerin tamamı kambriyen döneminde var. Hatta fazlası var. Tek bir anda var oluyor. İşte yaralış bu zaten.
Tabii. Bir de yani orada birbirine bağlı bir sistem var. Yani İnsanlar bitkilere, bitkiler güneşe, dünyanın büyüklüğüne, gezegenlerin dönüş hızına, işte dünyanın dönüş hızına, atmosferdeki atmosfere ve onların her bir tabakasının değil mi bir işlevi var. Hepsini bir araya koyuyorsun değil mi? Mağmada bir olaylar oluyor, koruyucu bir katman oluşuyor atmosferin çok üzerinde değil mi? Güneş ışınlarından koruyan bize yani atom altı parçacığı. Yani o kadar çok sistem var ki bu sistemin beraber var olması için bütün sistemler de aynı anda orada var. İşte bu tek yaratılmayı gösteriyor. Allah'ın yaratışının delilini gösteriyor.
Evet, tek bir yaratıcı tarafından var olması gerekiyor inşallah. Elhamdülillah. Yoksa o sistemlerin değil mi başka başka yani yaratıcılar olmuş olsa varsaysak bu şekilde düzenli bir şekilde var olması ve çalışması mümkün değil sistemin. Okan anlattı o çiçek var olması gerekiyor. Var oluyor ve o çiçekle beslenen bir kuş var olması gerekiyor. Tek bir yaratıcı bunları var etmesi gerekiyor. Ve evet. ikisinin bakıyoruz yaşam stiline, o çiçeğin de kuşun da birbirine bağlı yaşamları var. Değil mi? Kuşun beslenmesi için o çiçeğe ihtiyacı var. Çiçeğin üremesi için de o kuşa ihtiyacı var. Ve o yapılara göre var olmuş inşallah. Subhanallah. Bu evrim teorisi gerçekten, şimdi birkaç ayet okumak istiyorum. Allah her dönem mutlaka ve mutlaka, geçen gün de bahsetmiş, hocamız da bahsetmişti. Kurtarıcılar gönderiyor, elçiler gönderiyor. İşte insanları işte doğruyu yanlıştan ayıran, değil mi? Ayıranı öğreten kişiler gönderiyor. Elçiler göndermiş oluyor inşallah. Şimdi Darwinizm teorisine baktığımızda 150 senedir enteresan bir şekilde insanlar tarafından kabul edilmiş. Kabul ettirilmiş daha doğrusu bazı kişiler tarafından ve dünyayı felakete sürüklemiş, bozulmaya sürüklemiş. Deccaliyetin bir sistemi olarak ortaya çıkıyor ve sürüklüyor inşallah. Allah her dönem mutlaka ve mutlaka bu bozulmayı engelleyecek, önleyecek bir elçi göndereceğini bize Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Biz Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda inşallah Allah peygamberlerden bize örnekler veriyor. Ve peygamberler de aynı şekilde bu sistemlerin hakim olduğu dönemlerde mutlaka Allah tarafından o topluluğa gönderiliyor. Şimdi bu peygamberlerden birisi de Nuh peygamber. Nuh suresinde birkaç ayet okumak istiyorum inşallah. 71'e 1. Şeytanın Allah'a sığınırım. Şüphesiz biz Nuh'u, kavmini onlara acı bir azap gelmeden evvel uyar diye kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. Bakın bir uyarıcı gönderiyor Allah, değil mi? Bir azap gelmeden evvel. Demek ki sistem bozulmuş, sistem dağılmış. Allah değil mi, azap edecek kavme. Ve onları uyarman için, Allah'ın bir olduğunu, var olduğunu anlatman için bir elçi gönderiyor. Hazreti Nuh'u gönderiyor. O da dedi ki, ey kavmim, gerçek şu ki ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Çıkıyor kavminin karşısına, ben Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim diyor. Ve size doğruyu anlatacağım diyor. Diyor ki, Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin. Tek olan Allah var. Allah'a kulluk edin, Allah için yaşayın ve bana itaat edin. Yani ben Allah'ın sözünü size iletiyorum, bana uyun diyor inşallah. Ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi adı konulmuş bir ecele kadar ertelesin. Elbette Allah'ın eceli geldiği zaman o ertelenmez, bir bilmiş olsaydınız. Subhanallah. Allah inşallah ahir zamanda da Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecek. Çünkü Darwinizm etkisiyle dünyada gerçekten bozulmuş bir sistem var, bozulmuş bir yapı var. İnsanlar bir şekilde büyülenmişler ve Deccaliyet'in bu oyununa gelmişler. Ama Allah Deccaliyet'in karşısına da Mehdiyet'i çıkartıyor.
İnşallah.
Ahir zamanda da Mehdi Aleyhisselam inşallah çıkıyor ve çıktı inşallah, faaliyetlerine devam ediyor. Bu bozulmuş sistemi, karmaşık sistemi düzelterekten insanlara Allah'ın var olduğunu, Allah'ın bir olduğunu ve Allah'a kulluk etmemiz gerektiğini anlatıyor. En güzel şekilde, ilimle bilimle anlatıyor. İnşallah biz bunlara da şahit olacağız, göreceğiz. Hazreti İsa'nın nüzulünde göreceğiz. Her ikisi beraber Allah'ın tek olduğunu, var olduğunu, bir olduğunu insanlara anlatacaklar.
İnşallah. Bir de mesela şu anda dünyaya baktığımızda büyük bir kaos görüyoruz, değil mi? Her yerde kan, kin, nefret, herkes yani ve açlık, değil mi? Bereketsizlik var. Bunun sebebini de Yüce Rabbimiz Kur'an'da ayetlerde belirtiyor. Bakın diyor ki Yüce Rabbimiz, konmuş yatan Allah'a sığınırım, eğer kitap ehli iman edip sakınsalardı, elbette onların kötülüklerini örter ve onları nimetlerle donatılmış cennetlere sokardık diyor. Bu kitap ehli, bahsettiğimiz kitap ehli kim? Yani genel olarak zannedilen ne? İşte kitap ehli dediğim zaman Hristiyanlar ve Yahudilerden bahsediyor. Oysa Yüce Rabbimiz kitap ehli dediğinde Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsediyor. Bunun da delilleri Kur'an-ı Kerim'de var. Ve gerçekten bu bereketsizliğin sebebini Yüce Rabbimiz şöyle açıklıyor devamında. Ve eğer onlar, bakın, Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerinden Rablerinden indirileni Kur'an'ı ayakta tutsalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından sayısız nimetler yiyeceklerdi. Bakın Kur'an çok açık bir şekilde, maşallah, değil mi? Allah, eğer böyle yapsaydınız diyor, ayakta tutsaydınız diyor benim ayetlerimi, bana iman etseydiniz diyor. Değil mi? Yaptıkları elbette üstlerinden ve ayaklarının altında birçok sayısız nimetler yiyecek. Niye şu anda acayip bir kaos var? İşte bu yüzden. Biz bunu Kur'an'dakileri ayakta tutmadığımız için bütün dünyada büyük bir bereketsizlik var. Ve diyor ki Yüce Rabbimiz devamında ayette, içlerinde aşırı olmayan mutedil bir ümmet vardır. Onlardan çoğunun yaptıkları ise ne kötüdür. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bu görevi yapmayacak olursan onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğa hidayet vermez. Ve o mutedil olan topluluk var. Ve Peygamber Efendimiz'e ne demiş? Bunu indirileni tebliğ et. Vaat edilen ne? Kur'an-ı Kerim. İnşallah. Değil mi? Hak kitaplar.
Döneme baktığımızda da evet. Mehdi Aleyhisselam aynı şekilde yaptığını görüyor. Bu şekilde davranması gerektiğini ilham ediyor.
İnşallah.
Yine Kur'an-ı Kerim'i en doğru şekilde insanlara anlatması gerektiğini bu görevle sorumlu olduğunu insanlar belirtiyor.
İnşallah. Bakın ayetin devamında şöyle diyor konumuş yatan Allah'a sanırım. De ki ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbinizden indirenini ayakta tutmadıkça hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Yani bir din üzerinde olduğunu söyleyenler Tevrat'ta, bak burada kitap ehli dediğimiz, İncil'de ve Kur'an'da olanı harfiyen yerine getirmediğin zaman sen bir şey üzerinde olmadığını söylüyor Yüce Rabbimiz. Evet. Onun için de Müslüman kardeşlerimizin bu ayetleri iyice bilip Allah'ın ayetleriyle ancak amel ettikleri zaman İslam üzere olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve Allah'ın ayetleriyle yaşadıkları takdirde büyük bir bereket olacağını bilmesi gerekiyor. İnşallah. Esasında bütün olay Yüce Rabbimizin diğer ayette söylediği gibi siz birlik olmazsanız yeryüzünde büyük bir bozgunculuk çıkar diyor. Bu bozgunculuğun sebebi Allah'ın ayetleriyle değil mi hayatımıza geçirmememiz, Allah'ın ayetleriyle amel etmemizden kaynaklanıyor. Onun için buna çok dikkat etmemiz gerekiyor inşallah.
Zaten dediğim gibi Kur'an'da bahsi geçen Allah'ın bir olmamızı emri. Yine yani zaten Kur'an ahlakı, Kur'an yaşandığında, Kur'an-ı Kerim yaşandığında zaten bunun doğal süreci olaraktan zaten insanlar birlik olmuş olacaklar. İnşallah. Değil mi? Herkes aynı şekilde dediğin gibi Kur'an'ı yaşamış olsa, dinin özünü yaşamış olsa zaten birlik oluşmuş oluyor.
İnşallah.
İnşallah.
Birliğe de gidiliyor zaten. Biraz İnşallah. Önce evet. programımız vardı, Gateway programı.
Maşallah.
Yani birlikte işte evet. zaten evet. siz de biliyorsunuz. Hristiyan bir rahip katıldı programımıza. Maşallah. Müslümanlara müthiş sevgisi var. Hocamızın çalışmalarını çok övdü. Yani doğru olanı yapıyorsunuz dedi. Allah razı olsun dedi. Tabii ki birlik olmamız lazım dedi inşallah. Aynı Allah'a inanıyoruz dedi. Elhamdülillah. Aynı peygamberleri seviyoruz dedi inşallah. Hatta Kur'an'dan ayetler söyledi.
Maşallah.
Ürdünlü olduğu için Arapçayı da iyi biliyor. Kur'an'dan ayetlerle katıldı. Kur'an'ı da kabul ediyor. Hazreti Peygamberimizi peygamber olarak kabul ediyor inşallah.
Evet,
o zaman da Muhammedi olmuş oluyor. Evet. O zaman işte gerçek iyi seviye olunur. İnşallah. Onlar da Hazreti İsa'yı bekliyorlar. Hazreti İsa da yeryüzünde inşallah. Gördüklerinde kabul edecekler inşallah.
İnşallah.
Tam iman edecekler ve Müslüman olacaklar.
İnşallah.
Onlardan önceki çalışmayı Said Nursi'nin izahlarında biliyoruz inşallah. Hazreti Mehdi yapıyor. Hazreti Mehdi'nin yaptığı çalışmayla yani Darwinizme ve materyalizme karşı olan çalışmasıyla tam Müslüman olmak istidadındayken inşallah Hazreti İsa'yı görmeleriyle Müslüman oluyorlar.
İnşallah.
Çünkü Hazreti İsa da Kur'an'a tabi. Yeni kitap getirmiyor. Nebi olarak gelmiyor inşallah. Peygamber fakat yeni kitap getirmediği için Kur'an'a tabi oluyor. Peygamberimizin sünnetiyle. Bütün İslam, Hristiyan dünyası da inşallah Mehdi'nin yaptığı çalışmayla İnşallah. Tam Allah'ın varlığına kesin kanaatleri oluyor böyle inşallah. O yanlış fikirler arınıyor. Hazreti İsa'yı görmeleriyle de inşallah hepsi Müslüman olacaklar. Museviler de aynı şekilde. Zaten Mehdi, Hazreti Mehdi de Tevrat'ın ve İncil'in orijinaliyle hükmediyor Hristiyanlara ve evet. Musevilere. Sonra ama inşallah bütün dünyada İslamiyet hakim oluyor. Tek din olarak İslam hakim oluyor.
İnşallah.
Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi ile birlikte. Cübbe de çok net açıklıyor hadislere dayanarak. Yani Hazreti İsa döneminde diyor inşallah Hazreti Mehdi ile birlikte İslam tek din olarak bütün dünyaya hakim olacak. Girmedik tek bir çadır kalmayacak diyor. Kerpiç ev kalmayacak diyor Öyle peygamberimiz. Mi? Çin'e kadar, Çin Seddi'ne kadar, Hindistan, Avrupa, Amerika hepsinde her yerde İslam hakim olacak inşallah. Ama öncelikli olarak şu anki Darwinizm ve materyalizm çok önemli. Çünkü ilk önce beyinlerin temizlenmesi gerekiyor. İnşallah. Bu olduğu sürece o zaman sen o kişiye gidip sen namaz kıl, oruç tut, işte Kur'an oku diyemezsin.
Tabii.
Önce Darwinizm ve materyalizmin ortadan kaldırılması gerekiyordu. O çalışma yapılması Oldu. Gerekiyor. İnşallah tabii fikren. O ortadan kalktıktan sonra zaten çok kolay ondan sonra. İman hakikatleri, Kur'an mucizeleri ve Kur'an'ı zaten kabul eden birisi Allah'ın varlığını. İnşallah. Hemen Kur'an'daki hayatı yaşamaya başlar inşallah.
Evet,
inşallah. O döneme de yaklaşıyoruz.
İnşallah.
Bu ilk çalışmanın, ilk 40 yıllık çalışma dediği Said Nursi Hazretleri'nin inşallah. Hazreti Mehdi'nin talebeleri olarak da o 40 yılın da sonuna geliniyor işte inşallah. İnşallah. 34 yılı geçmiş oldu. 1434'teyiz.
İnşallah.
Son evet. 6 yıllık bir bölüm kaldı böyle yani. Zaten Ahmet Yasin İnşallah. Hazretleri de inşallah ne diyordu? Kurşun çoktan yola çıktı. Hedefine varmak üzere. Yani
İnşallah.
Hazreti Mehdi'nin diyor çalışmalarının da Hazreti onun sonuna geliniyor artık o ilk önemli bölümünün inşallah.
Elhamdülillah.
Çoktan yola çıktı demişti inşallah. İnşallah.
Tabii Allah hakim edecek ama bunu da Hazreti Mehdi ve Hazreti Mehdi'nin talebelerinin çalışmalarını vesile ediyor. Çok fedakarane. Ne öncekilerin onlara yetişebildi ne de ondan sonrakilerin onlara yetişebileceği fedakarlıkta bir ömür sürüyorlar maşallah. Allah bütün Müslümanlara onlarla birlikte olmaktan nasip etsin.
İnşallah.
İnşallah. Bugün de programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.
İnşallah.